Ayırım 28, bölüm 6, sayfa 369. Beyninde künt bir zonklama, kol ve sırtında ağrılar vardı genç gazetecinin. Hafif hafif inliyordu. Devin kafasına inen yumruğu o kadar sertti ki kendisine balyozla vurulduğu hissine kapılmış ve o anda kendinden geçmişti. Daha sonrasını hatırlayamıyordu. Yarı baygın ve gözlerinin kapalı olduğunu düşündü. Zira her taraf kapkaranlıktı. Zifiri bir karanlık. Ancak gözlerinin kapalı olmasıyla hissedilen cinsten bir şey. Ama Ersel, çektiği acılara rağmen kirpiklerinin açılıp kapandığını, buna rağmen hiçbir şey görmediğini fark etti. Simsiyahtı her taraf. Ödü koptu, gözlerinin açık olduğuna inanamadı. İlk aklına gelen şey kafasına inen darbeyle göz sinirlerinin zedelendiği ve kör olduğuydu. Yüzü koyun sert bir zeminde yattığını neden sonra fark etti. Elleri soğuk, nemli ve sanki yosun tutmuş bir yüzeye değiyordu. Yanağı da ıslaktı. Korkudan bağırmak istedi ama hançeresinden ses çıkmadı. Gerçekten kör mü olmuştu yoksa bulunduğu yer çok mu karanlıktı? Devamlı gözlerini kırpıştırıp durdu. Hala bir şey göremiyordu. Ama diğer duygularının yerinde olduğunu, acı hissettiğini, genzine dayanılmaz bir pis kokusunun dolduğunu, üşüdüğünü fark etti. Neden sonra devden o yumruğu kafasına yemeden az önce yaşlı kadının onu bodruma atın dediğini anımsadı. Burası bodrum olmalıydı. Fakat ne kapı görebiliyordu ne de az da olsa ışık sızacak bir pencere. Bodrumun bir girişi olurdu. Bu ne biçim bir yerdi? Nitekim gözleri yavaş yavaş çevresindeki karanlığa alışıyordu galiba. Az da olsa hafif farklı karaltılar seçiyordu etrafında. Avuçlarını yere dayayıp dizlerinin üzerinde doğrulmaya çalıştı. Başardı da ama kolları titriyordu. Ayağa kalkmakta zorlanıyordu. Bakışlarını karanlıkta hareketsiz duran seçemediği garip ve hareketsiz şekillere verdi. Kim var orada diye inledi. Sorusu garip bir şekilde yankılanmış ama cevap veren olmamıştı. Ersel tüm gücünü toplayarak ayağa kalktı fakat kalktığına da pişman oldu. Zira başı sert taş bir yere çarpmıştı. Ne olduğunu anlayamadı. Başını tutarak eğildi. Sonra kafasına çarpan şeyin ne olduğunu anlamak için diğer elini yukarıya kaldırdı. Eli batana değmişti. Durumu kavrayamadı önce. Bodrum tavanı bu kadar alçak olamazdı. Tavan kendi boyundan bile daha kısaydı. İçindeki ürperti arttı. Yüreğinin ta derinliklerine dehşet dolu bir korkunun ilk titreşimlerini aldı. İnanmak istemedi ama sanki burası özel yapılmış bir mezardı. Aklına ilk gelen mezar düşüncesi olmuştu. İliklerine kadar titriyordu. Benliğini kaplayan korkuyu yenemezse kendisine buraya tıkan manyaklar gibi o da çıldırabilirdi. Dizleri kırık, yarı eğik bir halde öylece durup bekledi. Hala yaşıyordu ama canlı canlı gömüldüğünü anlamak çok feciydi. Ersel ağlayamayacak kadar metin biriydi ama içinde bulunduğu şartların ne zorluğu tüm direncini kırmıştı. Her an paniğe kapılır, şuurunu kaybedebilirdi. Allah'ım neredeyim ben diye inlerken nazarları az ilerideki hafif beyazımsı parıltı veren o garip şekillere takıldı yeniden. Yoksa karşısında biri mi vardı? Şimdi gözleri karanlığına biraz daha uyum sağlamıştı ama her yer hala çok karanlıktı. Yaşadığı paniğin beyninde yarattığı tehlikeye rağmen bir yandan da diri diri kapatıldığı mezarın boyutlarını keşfetmek gibi bir heyecana kapılmıştı. Başını yeniden bir yere çarpmamak için eğilerek ileriye doğru birkaç adım attı. 1, 2, 3, 5, 7 ilerliyordu hala. Burası tahmin ettiği kadar küçük değildi. Biraz sevinir gibi oldu. Başını kaldırmak istedi, yine tavana değdi kafası. Demek tavan hep alçaktı. Karanlıkta yansıyan o beyaz şekillere yaklaşmıştı. Durdu ve baktı. O beyaz nesneler ayaklarının ucundaydı. Yerde, hemen zeminin üstünde. Ama ne olduklarını anlayamıyordu hala. Önce onlara dokunmak istedi ama nedense sonra korktu ve eğilemedi yere. Bekledi. Bulunduğu ortama uyum sağlamak için biraz daha beklemeliydi. Belki gözleri ileride daha iyi görme şansı tanıyabilirdi kendine. Koku. Dayanılmaz bir koku vardı burada. Pis, mundar, çürük et kokusu gibi bir şey. Sanki iyi duyamıyormuş gibi birkaç defa daha kokladı. Sonra asıl tehlikenin havasızlıktan kaynaklandığını acı acı anladı. Burada solumak için yeterli hava yoktu. Daha şimdiden ciğerleri yanıyormuş gibi zonkluyordu. Doğru diye düşündü. Buranın ne penceresi vardı ne de kapısı. Ama az sonra mantığı yanıldığını ispatladı ona. Şayet buranın kapısı bacası yoksa nasıl tıkmışlardı kendisini buraya? Mutlaka bir girişi olmalıydı ve zifiri karanlık nedeniyle o kapıyı bulamıyordu henüz. Hava çok akışkan bir şeydi. Kapı varsa mutlaka aralıklarından sızan bir akım da olurdu. Yerinden kımıldamadı. Öylece durmaya devam etti. O beyaz nesneler hala ayaklarının ucunda hareketsizdiler. Botunun ucunda hafifçe dokundu onlara korkarak. Sanki bir kıpırdama olacak, bilinmeyen nesneler üstüne sıçrayacakmış gibi ürktü. Gerçekten de bir hareket yoktu. Yosunlu zeminden sesler geldi. Bir şeyler devrilirmişçesine gürültü koptu. Ne olduğunu anlamadı Ersel. Korkarak geri sıçradı. O beyaz nesneler dağılmış, yerlere saçılmıştı bir kısmı. Yuvarlandı. Sonra mezarın içindeki korkunç sessizlik avdet etti. Gözlerini yerden alamadı. İrili ufaklı, kısa uzun sert bir şeylere benziyorlardı. Sonunda dayanamadı ve ne olduklarını anlamak için eğildi. Bir tanesini eline aldı. Gerçekten de sert bir şeydi. Dış yüzeyi hafif kaygan ve nemliydi. Görebilmek için biraz daha yüzüne yaklaştırdı. Diğer elini cismin üzerine dolaştırdı. Ne olduğunu anlamıştı sonunda. Bu bir kemikti. İnsan kemiği. Muhtemelen bir kaburga veya bacak kemiği. Dehşete kapılan Ersel kemiği elinden fırlatıp bir çığlık attı. Burası gerçekten bir mezardı. Hasta kardeşlerin, belki de daha evvel işledikleri cinayetlerde cesetleri ortadan kaldırdıkları, sakladıkları bir yer. Korkmayın diyordu yaşlı kadın. Bu badireyi de atlatırız. Telaşa kapılmanın anlamı yok. Şimdi Volkan'ın pul defterlerini de yok edin. Sahire'nin hala gözleri yaşlıydı. Nafile diyor homurdandı. Hepimizin başını yaktın. Artık kurtuluşumuz yok. Az sonra burası polisler ve gazetecilerle dolacaktır. Yaşlı kadın umulmayacak kadar sakindi. Boşuna panik yapma. Henüz ortada bir şey yok. O gazeteci nasılsa bir şeyler öğrenmiş ama durum polise bildirseydi çoktan basılmıştık. Şanslıymışız ki zamanında farkına vardık ve kalleşçe oyununu bozduk. Her şey düzelecek. Ama Sahire annesine inanmıyordu artık. Olumsuzca başını iki yana salladı. Çok iyimsersin. Anlamıyorsun hala. Gazeteci susar mı hiç? Mutlaka bildiklerini birilerine açmıştır. Öğrendiklerini arkadaşlarıyla paylaşmıştır. Herif ortadan kaybolunca yer yerinden oynayacak. Herkes onu aramaya başlayacaktır. Polis onu aramaya başlayınca da er geç izimizi bulacaktır. İyi de nasıl? Burayı kaç kişi biliyor ki? Bunu bilemeyiz. Gazetecilerin çenesi düşük olur. Belki polisin elinde de sapık oğullarının bıraktığı ipuçları vardır. Yaşlı kadın cesurdu. Yanılıyorsun diye homurdandı. Bu herifleri ben de senin kadar tanırım. Zaferlerinin neticeye varıncaya kadar kimseyle paylaşmak istemezler. Doğru izimizi nasıl bulduğunu henüz bilmiyorum. Ama bir tesadüf de olabilir. Ya da anlattığın gibi senin sorduğun suallerden şüphelenip seninle samimiyeti arttırmış ve işin aslını öğrenmeye kalkışmış olabilir. Saçmalıyorsun. Volkan'ın pul merakını bilmesi de mi tesadüf? Onun nereden öğrendi peki? Sen bahsettin mi hiç? Hayır. Saat kaç? Gecenin 3'ü oldu. Telaşlanma, daha düşünecek zamanımız var. Polis bilse mutlaka baskın yapar dedim. Bak, saat gecenin 3'ü olmuş ama hala gelen giden yok. Bence onun buraya geldiğini kimse bilmiyor. Sahire aklına aniden gelmiş gibi kükredi. Lanet olsun, unuttuk. Neyi? Arabasını. Akşam geldiğimizde arabasını bizim kapının önüne park etmişti. Yaşlı kadının yüzü yeniden asılmış, yüzünün korkunçlaştıran yara izi sanki daha da belirginleşmiş bir hal almıştı. Hafiften pembeleşmişti. Çok sinirlendiği zaman genellikle böyle olurdu. Allah kahretsin diye homurlandı. Bu aklıma gelmemişti. Ne yapacağız şimdi? O arabayı ortadan kaldırmamız lazım. Kaldıracağız. İyi de nasıl? Bizler araba kullanmayı bilemeyiz ki. Yaşlı kadının buruşuk eli farkında olmadan suratındaki yaraya gitti. Parmağının ucunu yara izine bastırarak baştan aşağı dolaştırdı. Bir yolunu bulacağız. Sen kafayı yemişsin. Kimseden yardım isteyemeyiz. Sokaktan bir şoför bile çevirsek. Aptallaşma Sahire, öyle yapmayacağız. Ne yapacağız? Yaşlı kadın gülümsedi. Arabayı sahibi kullanacak tabii. Sahire irileşen gözleriyle annesine baktı. Başkomiser Ekrem Pamir başucundaki telefonun uykusunu bölen sesiyle gözlerini açtı. Her taraf kapkaranlık daha. Ama mesleği gereği böyle vakitte vakitsiz telefonların gelmesine alışık olduğundan yanında derin uykuya dalmış karısını uyanmasına mahal vermemek için hemen el yordamıyla telefonuna uzandı. Açıp kısık bir sesle alo dedi. Telaşla konuşan bir kadın sesi işitmişti. Uyku sersemi önce ne dediğini pek anlayamadı. Ama kadın özür dileyerek bir şeyler anlatmaya çalışıyordu. Hızlı ve kelimeleri yutarak konuşuyordu. Ayrıca bir şeylerden korkmuş gibi sesi çok kısıktı. Ekrem kadısını unutup gürledi. Alo, sesinizi duyamıyorum. Kimle görüşüyorum? Karşısındakinin sesi biraz daha netleşmişti şimdi. Başkomiserim, ben Hale Dinçtürk. Kim? Hale, gazeteci Hale, Ersel'in arkadaşı. Sesin sahibini o zaman tanımıştı Ekrem. Hızla komodinin üstündeki ufak gece lambasını yakıp saate baktı. Beşe geliyordu neredeyse. Kız bu saatte telefon ettiğine göre fevkalade bir durum olmalıydı. Hemen sordu. Ne oldu? Rahatsız ettiğim için üzgünüm komiserim. Ama galiba Ersel kaçırıldı. Kaçırıldı mı? Kim kaçırdı? Yardımınıza ihtiyacım var başkomiserim. Hayati tehlikede olabilir. Sen ne olduğunu anlat bana. Konuşmalarını duyan Ekrem'in karısı da uyanmış, yatağın içine doğrularak kocasının konuşmasını dinliyordu. Meraklanarak kocasını dürttü hatta. Kim kaçırmış diye kaçırılmış diye fısıldayarak sordu. Ama kocasının yüzündeki ciddi ifadeyi görünce önemli bir şey olduğunu anlayarak hemen sustu. Ekrem mesleki bir alışkanlıkla hem telefonda konuşuyor hem de giyinmeye çalışıyordu. Kocası daha ziyade anlatılanları dinlemekle meşguldü. Sadece bir ara sen adresi ver bana dedi. Tamam, yarım saatte varmaz, tren köprüsünün altında olurum. Sakın bir yere ayrılma. Telefonu kapatmıştı başkomiser. Ekrem giyinmeye devam ederken karısı mahmur bir edayla sormuştu. Ne olmuş Ekrem? Ersel'i kaçırmışlar diyebildi. Kadıncağız ağzından hayretle karışık hafif bir çığlık yükselmişti. 2 dakika sonra Ekrem Pamir özel arabasını çılgın gibi boş yollarda kızıl toprağa doğru sürüyordu. Ayırım sonu, sayfa 377.